Ayrım 52, sayfa 387. Mos Bruger, bu dünyadan ayrılma biçiminin ona yakışır olması gerektiğinden kuşku duymuyordu. Çünkü yaşamı kendi hakkı uğruna verdiği bir savaşım olmuştu. Tek kişilik hücrede Mos Bruger kendi hakkının ne olduğunu düşündü. Bunu söyleyemiyordu. Ama ondan yaşamı boyunca esirgenen şey olduğu kesindi. Bunu düşündüğü anda duyguları kabardı. Dili kıvrıldı ve İspanyol adımları atan bir beygirinkini andıran bir harekete soyundu. Dili kendi hareketi için böyle soylu bir betimleme istemişti. Hak diye düşündü Mos Bruger. Bu kavramı belirleyebilmek için son derece ağır bir tempoyla ve sanki birisiyle konuşur gibi düşündü. Bu insanın haksızlık etmemesi ya da onun gibi bir şey değil mi? Ve ansızın aklına geldi. Hak hukuktur. Evet böyleydi. Hakkı onun hukukuydu. Üstüne oturmak için tahta döşeğine bakındı, ağır ağır döndü, yere vidalanmış olan kereveti boşuna çekiştirdi ve duraklayarak oturdu. Ondan hukukunu esirgemişlerdi. 16 yaşındayken yanında çalışmış olduğu kadın ustasını anımsadı. Rüyasında karnına doğru soğuk bir şeyin estiğini görmüştü. Sonra o şey bedeninin içinde kaybolmuştu. Mos Bruger bağırmıştı. Yatağından aşağıya düşmüştü. Ve ertesi sabah kendini tepeden tırnağa dayak yemiş gibi hissetmişti. Öteki iki çırak bir defasında ona bir kadına yumruğunu baş parmağı işaret ve orta parmaklarının arasından uzanır biçimde gösterdiği takdirde karşısındaki kadının buna direnemeyeceğini söylemişlerdi. Mos Bruger'in kafası karışmıştı. Söylediklerine bakılırsa ötekiler bunu daha önce denemişlerdi. Ama Mos Bruger bunu düşündüğünde yer ayağının altından kayar gibi oluyor ya da başı boynunun üstünde sanki her zamankinden farklı durmaya başlıyordu. Kısacası iç dünyasında doğal düzenden kıl payı ayrılan ve pek güven vermeyen bir şeyler oluyordu. Usta demişti Mos Bruger, size hoş bir şey yapmak istiyorum. Yalnızdılar, kadın onun gözlerinin içine bakmıştı. Orada herhalde bir şeyler okumuş olmalıydı. Ve şöyle karşılık vermişti. Defol git mutfaktan. Bunun üzerine Mos Bruger ona baş parmağını öteki iki parmağın arasına sıkıştırdığı yumruğunu uzatmıştı. Gel gelelim sihir etkisini sadece yarı yarıya göstermişti. Kıpkırmızı kesilen kadın kaçmasına meydan bırakmayan bir hızla elindeki tahta kaşığı onun suratına indirmişti. Mos Bruger ancak dudaklarının üstünden kan akmaya başladığında bunun farkına varmıştı. Ama şimdi o anı çok iyi anımsıyordu. Çünkü kan ansızın yol değiştirmiş, yukarı doğru akarak gözlerinin üzerine yükselmişti. Ona son derece aşağılayıcı biçimde hakaret etmiş olan dev gibi kadının üstüne saldırmıştı. Kadının kocası gelmişti. Ve o andan başlayarak titreyen bacaklarıyla kendini sokakta bulduğu ve arkasından eşyasının fırlatıldığı kadar olup bitenler sanki büyük, kırmızı renkli bir kumaşın parçalanması gibiydi. İşte hukuku böylece alay konusu olup ayaklar altına alınmıştı. Ve Mos Bruger yeniden yollara düşmüştü. Acaba hukuk sokaklarda bulunabilir miydi? Bütün kadınlar, ayrıca bütün elmalar ve yatacak yerler daha önceden bir başkasının hukuku olup çıkmıştı. Jandarmalarla bölge yargıçları ise köpeklerden de beterdiler. Ancak Mos Bruger işin aslının ne olduğunu, insanların neden hep onun yakasına yapıştıklarını, hapishanelere ve tımarhanelere tıktıklarını hiçbir zaman tam olarak anlayamamıştı. Uzun süre yere ve büyük çaba harcayarak hücresinin köşelerine baktı. Kendini yere anahtarını düşürmüş olan biri gibi hissediyordu. Fakat yitirdiğini bulamadı. Yer ve köşeler daha biraz önce bir sözcüğün düştüğü yerde ansızın bir nesnenin ya da insanın boy gösteriverdiği düşsel bir zeminken şimdi günün aydınlığının grisine ve gerçekliğine dönüşmüştü. Mos Bruger bütün mantığını topladı. Tam olarak tek anımsayabildiği bütün bunların başladığı yerlerdi. Bu yerleri tek tek sayabilir ve betimleyebilirdi. Bir defasında Linz'de, bir başka defa ise Braila'da olmuştu. Arada yıllar vardı. Ve son olarak da burada yani kentte. Mossburger önünde her taşı görebiliyordu. Taşların genelde olmadığı bir açık seçiklikle. Her defasında buna eşlik eden keyifsizliği de anımsıyordu. Sanki damarlarında kan yerine zehir varmışçasına denebilirdi ya da buna benzer bir şey. Örneğin açık havada çalışıyordu ve yanından kadınlar geçip gitmekteydi. Mossburger kendisini rahatsız ettikleri için onlara bakamıyordu. Ama hep yeni kadınlar geçiyordu. Sonunda gözleri tiksintiyle onları izlemeye koyuluyordu ve sonra yine aynı şey. Gözlerin buhar tempoyla oraya buraya çevriliş. İçlerinde zift ya da katılaşmakta olan çimento karıştırılıyormuş gibi. O zaman Mossburger düşünmesinin ağırlaştığının farkına varıyordu. Zaten ağır düşünürdü. Sözcüklerden ötürü güçlük çekerdi. Hiçbir zaman yeterince sözcük bulamazdı. Ve bazen biriyle konuştuğunda karşısındakinin ansızın hayretle ona baktığı ve Mossburger bir sözcüğü ağır ağır söylediğinde tek bir sözcüğün bu kadar çok şey anlatabilmesini anlayamadığı olurdu. Mossburger daha gençliklerinde kolay konuşmayı öğrenmiş olan bütün insanları kıskanırdı. Ona gelince sözcükler sanki inadına ve onları en çok gereksindiği zamanlarda çiklet gibi damağına yapışırdı. Ve o yeniden bir heceyi yerinden zorla koparıp yine ilerleyene kadar bazen aradan neredeyse ölçüsüzlenecek kadar uzunlukta bir süre geçerdi. Bu durumun artık doğal bir nedenden kaynaklanmadığı yolunda bir açıklama yatsınabilir gibi değildi. Ama Mossburger mahkemede onun peşini böylece bırakmayanların masonlar, cizvitler ya da sosyalistler olduğunu söylediğinde kimse ne dediğini anlamıyordu. Gerçi hukukçular ondan iyi konuşabiliyorlardı ve ona her türlü itirazı yöneltebiliyorlardı. Fakat gerçek bağlantılardan haberleri bile yok. Ve bu durum bir süre devam ettiğinde Mossburger korkmaya başlıyordu. İnsanın elleri bağlı olarak sokakta durup çevredekilerin nasıl davranacaklarını beklemesi gibi. Dilinin ya da içinin daha derinliklerindeki bir şeyin tutkalla yapıştırıldığı bilinci Mossburger'e saklamak için günlerce çaba harcamak zorunda kaldığı acınası bir güvensizlik aşılıyordu. Ama bunun ardından ansızın kesin sessiz diye de nitelendirilebilecek bir sınır geliyordu. Aniden soğuk bir soluk beliriyordu. Ya da havada çok yakınında büyük bir gülle beliriyor ve göğsüne uçuyordu. Ve aynı anda üstünde, gözlerinde, dudaklarında ya da yüzündeki kaslarda bir şey hissediyordu. Bütün çevre bunalıp kararıyor ve binalar ağaçlara doğru eğilirken çalılıktan belki de bir çift kedi hızla fırlayıveriyordu. Bu durum yalnızca bir an sürdükten sonra geçiyordu. Ve herkesin hakkında bir şeyler bilmek istediği ve hep konuştuğu zaman aslında bundan sonra başlamış oluyordu. Mossburger'e en yararsız itirazları yöneltiyorlardı. Ve ne yazık ki kendisi de yaşadıklarını ancak bulanık bir biçimde, yalnızca anlamları bağlamında anımsayabiliyordu. Çünkü sözü edilen zamanlar aslında anlamın ta kendisiydi. Bu zamanlar bazen yalnızca birkaç dakika kalıyordu. Ama bazen de günler boyu sürüyordu. Ve bazen de aylarca devam edebilen benzer başka zamanlara dönüşüyordu. Mossburger'in düşüncesine göre bir yargıcın da anlayabileceği kadar basit olmaları nedeniyle böyle zamanlardan başladığında sesler veya müzik ya da bir inleme ve vızıltı, hışırtılar, vınlamalar ve silah sesleri, gök gürültüleri, gülmeler, seslenmeler, konuşmalar ve fısıltılar duyuyordu. Bütün bunlar her yandan geliyordu. Duvarlara, havaya, giysilere ve bedenine siniyordu. Mossburger sanki suskun oldukları sürece bunları bedeninde taşır gibiydi. Ama dile geldikleri anda çevrede yine de Mossburger'e uzak olmayan bir yerlerde saklanıyorlardı. Mossburger çalıştığında sesler ona çoğunlukla çok bölük pörçük sözcüklerle ve kısa tümcelerle sesleniyorlardı. Küfürler ve yergiler yöneltiyorlardı. Bir şey düşünmeye başladığında ise düşündüğünü ondan önce dile getiriyorlar ya da kötücül bir tutumda onun istediğinin tam tersini söylüyorlardı. Mossburger bu yüzden hasta sayılmak istenmesine ancak gülebiliyordu. Kendisi ise bu seslere sanki birer maymunmuşlar gibi davranıyordu. Ne yaptıklarını duymak ve görmek onu eğlendiriyordu. Böylesi kafasındaki inatçı ve kasvetli düşüncelerden karşılaştırılamayacak kadar daha güzeldi. Ama onu kızdırdıklarında Mossburger de öfkeleniyordu. Ve sonuçta bu da çok doğaldı. Mossburger kendisi için söylenenlere hep çok iyi dikkat etmiş olduğundan bu durumun sanrılama diye adlandırıldığını biliyordu. Başkalarında bulunmayan bu sanrılama niteliğini onlara göre bir ayrıcalık olarak kabullenmeye itirazı yoktu. Çünkü güzel manzaralar ve cehennem yaratıkları gibi başkalarının göremediği pek çok şeyi de görebiliyordu. Ama buna verilen önemi çok abartılı buluyordu. Ve akıl hastanelerindeki kalışlarından aşırı rahatsız olduğu zamanlar hemen yalnızca numara yaptığını ileri sürüveriyordu. Çevresindeki akıllılar seslerin ne kadar yüksek olduğunu soruyorlardı. Bu soru pek mantıklı değildi. Mossburger'in duyduğu kimi zaman elbet gök gürültüsü kadar yüksekti. Ama bazen de fısıltının en hafifiydi. Ona acı veren sancılar da dayanılmaz ya da bir düş gibi çok hafif olabiliyordu. Önemli olan bu değildi. Mossburger kendisine sorulsa ne gördüğünü, duyduğunu ya da hissettiğini çoğu zaman tam olarak anlatamazdı. Yine de ne olduğunu biliyordu. Bu kimi zaman çok belirsizdi. Yüzler dışarıdan geliyordu. Fakat bir gözlem kırıntısı ona bunların yine de kendisinden geldiğini söylüyordu. Önemli olan nokta bir şeyin dışarıda ya da içeride olmasının hiçbir önem taşımamasıydı. Mossburger'in durumunda bu saydam bir cam duvarın her iki yanındaki berrak su gibiydi. Ve kendi büyük zamanlarında Mossburger seslere ve yüzlere hiç dikkat etmiyor, yalnızca düşünüyordu. Bu sözcük onu hep etkilemiş olduğu için durumunu düşünmek diye adlandırıyordu. Başkalarından daha iyi düşünüyordu. Çünkü hem dışta hem de içte düşünüyordu. İç dünyasında onun isteğine bakılmaksızın düşünülmekteydi. Mossburger düşüncelerin kendisi için hazırlandığını söylüyordu. Ve erkeğe özgü o ağırbaşlı düşünceliliğini yitirmeksizin, örneğin bir kadının göğüsleri sütle dolduğunda olduğu gibi en küçük ayrıntılardan ötürü bile heyecanlanıyordu. O zaman düşünme süreci yüzlerce küçük derecikten beslenen ve yemyeşil bir çayırdan geçen bir dere gibi akıyordu. Mossburger şimdi başını eğmiş, parmaklarının arasındaki tahtaya bakmaktaydı. Buralılar sincaba meşe pisisi derler diye geldi aklına. Ama biri kalkıp da dilinde ve yüzünde tam bir ciddiyetle meşe kedisi demeyi bir denesin bakalım. O zaman herkes bir manevra saldırısının kuru sıkı atışları arasında gerçek bir silah atılmış gibi yerinden sıçrardı. Öte yandan Hessen'de sincaba ağaç tilkisi denir. Dünya görmüş olan bilir böyle şeyleri. Oysa ruh doktorları Mossburger'e boyayla yapılmış bir sincap gösterip ondan bu bir tilki ya da belki bir tavşan, bir kedi veya ona benzer bir şey de olabilir tarzında bir yanıt aldıklarında bir mucizeyle karşılaşmışçasına meraklanıyorlardı. O zaman her defasında hemen 14 artı 14 kaç eder diye soruyorlardı. Ve Mossburger de onlara düşünceli bir ifadeyle şöyle karşılık veriyordu. Yaklaşık olarak 28 ile 40 arası bir şey eder. Bu yaklaşık olarak söylemi ruh doktorlarını Mossburger'in onlarla alay etmesine yol açar biçimde zora sokuyordu. Çünkü aslında çok kolaydı. 14 artı 14 çıkış noktası yapıldığında 28'e varılacağını Mossburger de bilmekteydi. Ama 28'de kalmak gerektiğini kim söylüyordu ki? Mossburger'in bakışları göğe çizili bir zirveye varmış olan ve ilkinin arkasında benzer başka zirvelerin de bulunduğunu gören bir adamınkiler gibi biraz daha öteye uzanmaktaydı. Ve bir meşe pisisi kedi ve tilki değilse eğer ve bir boynuz yerine tilkinin yediği tavşanınki gibi dişleri varsa o zaman kıl kırk yarmaya da gerek yoktu. Ama sözü edilen hayvan bütün bunlardan oluşmaydı ve ağaçlarda koşuşup duruyordu. Mossburger'in deneyimlerine ve inancına göre hiçbir şey tek başına ele alınamazdı. Çünkü her şey birbiriyle ilintiliydi. Ve yaşamında bir kıza şöyle dediği olmuştu. Bir güle benzeyen dudaklarınız ama ansızın sözcüğün dikişleri sökülmüştü. Ortaya çok kötü bir şey çıkmıştı. Yüz sisin örttüğü toprak gibi griye dönüşmüştü. Ve uzun bir dalın ucunda bir gül belirmişti. İşte böyle zamanlarda eline bir bıçak alıp onu kesme ya da tekrar yüze geri çekilsin diye güle bir darbe indirme isteği olağanüstü baştan çıkarıcı gelmişti. Elbette Mossburger her zaman hemen bıçağa sarılmazdı. Bunu yalnızca işin içinden başka türlü çıkamadığında yapardı. Yani bir devinkini andıran gücünü genellikle dünyayı bir arada tutabilmek için harcardı. Keyfi yerinde olduğunda bir adamın yüzüne bakabilir ve onda sığ bir derenin taşlarının ve balıklarının arasından bakışlarına yanıt veren kendi yüzünü görürdü. Buna karşılık keyfi kaçmışsa eğer bir adamın yüzüne şöyle bir bakması yeterdi ve onun her defasında kendini ne kadar farklı göstermeye çalışırsa çalışsın hep kavga ettiği adam olduğunu anlardı. Ona nasıl itiraz edebilirdik? Hepimiz hemen her zaman aynı insanla kavga ederiz. Kendilerine onca anlamsızca bağlı kaldığımız insanların kim oldukları araştırılsaydı eğer, onların aslında anahtarlardan sakal bırakmış, kilitlerini ise bizim taşıdığımız adam olduğu ortaya çıkardı. Peki, ya aşktaki durum nasıldır? İnsanlar sabah akşam hep aynı sevilen yüze bakarlar ama gözlerini kapattıklarında bu yüzün nasıl olduğunu söyleyemezler. Ya da sevgiyi ve nefreti bir yana bırakırsak eğer, her şey sürekli bir biçimde ve alışkanlıklara, insanların keyfine ve bakış açılarına göre ne kadar çok değişim geçirir. Sevincin yanıp kül olduğu, onun altından ortaya yok edilmesi olanaksız bir keder çekirdeğinin çıktığı ender midir? İnsan kaç kez umursamazlıkla bir başka insana vurup durur. Oysa aslında onu rahat bırakmak da elindedir. Yaşam sanki olduğu gibi olmak zorundaymış izlenimini yaratan bir yüzeydir. Oysa asıl olup bitenler bu yüzeyin altındadır. Mossburger ayaklarıyla hep iki toprak parçasının üstünde dururdu ve onları bir arada tutardı. Bu arada kafasını karıştırabilecek her şeyden kaçınmak için de akıllıca çaba harcardı. Ama bazen bir sözcük ağzında yarılıverirdi. Ve o zaman böyle ikiye ayrılmış, soğumuş, korunu yitirmiş bir sözcükten şaşırtıcı bir devrim, olup bitenlere ilişkin bir düş fışkırıverirdi. Mossburger hem yatağı hem de masası olan tahta sıranın üstünde otururken deneyimlerini olması gerektiği gibi dile getirmeyi ona öğretmemiş olan eğitiminden yakındı. Şimdi, yani toprağın altına girdikten bunca zaman sonra bile başına bu kadar çok dert açan o fare gözlü, ufak tefek yapılı genç kadın Mossburger'i öfkelendiriyordu. Herkes kadının tarafını tutuyordu. Mossburger ağır ağır ayağa kalktı. Kendini kömürleşmiş ağaç gibi zayıf hissediyordu. Yine karnı acıkmıştı. Hapishane yemeği dev gövdesi için yeterli değildi. Ve bu yemeği iyileştirebilecek parası da yoktu. Böyle bir durumdayken ondan öğrenmek istedikleri her şeyi anımsayabilmesi olanaksızdı. Tıpkı Mart'ın ya da Nisan'ın gelmesi gibi günlerce, gecelerce süren bir değişim yaşanmıştı. Ve onun ardından da bu olay olmuştu. Mossburger o olay hakkında da artık polis tutanağında yazılı olandan fazlasını bilmiyordu. Dahası olayın tutanağı nasıl geçtiğini de bilmiyordu. Anımsadığı nedenleri, düşünceleri zaten duruşma sırasında söylemişti. Olayın gerçek yüzüne gelince. Mossburger kendini bir şeyi, onu çok mutlu etmiş olan bir şeyi ansızın akıcı bir ifadeyle yabancı bir dilde anlatmış. Fakat bunu artık yineliyor mu? Fakat bunu artık yineleyemiyormuş gibi hissetmekteydi. Bütün bunlar en kısa zamanda bir bitse diye düşündü. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı: Linz, L-I-N-Z, Braille, B-R-A-I-L-A, Cizvit, C-I-Z-V-I-T, Hessen, H-E-S-S-E-N.